Ayrım 24, Katran Bebek, Toni Morrison, sayfa 269. Sanki bu soruyu sormasını bekliyorlarmış gibi her biri bir memesini çıkarıp Jadin'e gösterdi. Jadin titremeye başladı. Odada kızın çevresini almışlar, hafifçe itişiyorlardı. Hafifçe, çünkü oda küçüktü, önce bir memelerini sonra ikincisini çıkarıp gösteriyorlar, Jadin'i korkutuyorlardı. Bu gördüğü şapkalı düş değildi. Çünkü o düşü görürken uyurdu, gözleri kapalı olurdu. Burada ise gözleri fal taşı gibi açıktı ama koyu karanlığın içinde kendi annesine bakıyordu. Kahrolasıca ve de nanadine. Benim de memelerim var dedi, ya da düşündü ya da söylemek istedi. Benim de memelerim var. Ne var ki kadınlar ona inanmadılar. Kendi memelerini daha da yukarı kaldırdılar. Öne doğru uzattılar, Jadin'e baktılar. Sarılı kadın dışında hepsi memelerinin ikisini de dışarı çıkarmışlardı. Sarılı kadınsa daha ürkütücü bir şey yaptı. Upuzun kolunu öne uzattı. Jadin'e üç büyük yumurtayı gösterdi. Jadin öyle korktu ki ağlamaya başladı. Sırtını duvara sımsıkı yapıştırdı. Sağ elini yumruk yapıp karnına koydu. Oğlu sarstı, bir daha sarstı. Oğul kıpırdanıp uyanınca Jadin ağlayarak yüzünü onun omzuna gömdü. Ne var, ne oluyor? Söyle beni rahat bıraksınlar. Ne? Sarıl bana. Jadin, kapıyı kapa. Hayır gitme, sarıl bana. Yine o şapkalar mı? Hayır, ne? Sarıl bana. Oğul sarıldı. Sabaha kadar. Kendisi uyuyup kız uyanıp kaldığında bile, kadınlar çekip gittiğinde bile iç çekerek Jadin'i bırakmadı. Oğlun numarası kimseyi aldatamadı. İhtiyar ne olduğunu tahmin etti. Erkekler anladılar. Zaten Rosa da seslerini açık seçik duymuştu. Jadin kendini toparlayamadı. Rosa sabahleyin yumurta pişirdiği için değil, fotoğraf makinesi olayı, askerin düşük çenesi ya da ihtiyarın düzmece dinsel konuşmaları yüzünden de değil. Buruşuk kombinezon ve tıkış tıkış oda da değildi neden. Azabının bozuk olmasının nedeni mağarada bitkilerin seslerini yine duyma olasılığı ve gece kadınlarının varlığından emin olmasıydı. Bir türlü toparlanamıyordu. Gece gelen kadınlar bütün hafta sonunu öldürmüşlerdi. Eloa eskisinden de berbat ve sıkıcıydı şimdi. Mahvolmuş bir yerdi. Orada hayat yoktu. Belki bir geçmişi vardı ama geleceği olmadığı kesindi. Üstelik ilgi de yoktu orada. Bütün o güneyli taşra kasabası romantikliği bir yalandan, bir şakadan başka bir şey değildi. Başka bir yerde iş tutturamayacak insanların dışarı sızdırmadıkları bir gizdi. Bahaneydi. Ernie Paul isteseydi New York'a gelebilirdi. Hatta uçağa binseydi daha da çabuk gelebilirdi. Jadin'in havaya, taksilere, anladığı dilde konuşan insanlara gereksinimi vardı. Artık suskunluğun sözlerden daha çok şey ifade ettiği konuşmalar yapmak istemiyordu. Hayır, Night Moves'da partiye gitmek de istemiyordu. Oğul lütfen beni buradan götür. Biliyorsun, yapmam gereken işler var. Beni geri götür, yoksa ben giderim. Sen ister kal, ister git. Ama oğul, ben burada bir gece daha geçirecek değilim. Bu gece yine yanına gelirim. Yararı olmaz. Bütün gece dışarıda kalırız. Hayır, beni trene vaktinde yetiştir yeter. Oğul gözlerinin içindeki gözlerini kıza bir an kapadı. Tıpkı kapıyı vurmadan kızın odasına girdiği zaman yaptığı gibi. Kapadı ama kilitlemedi. Kız kendisini seçim yapmaya zorluyordu. Oğul gözlerini yeniden açtı. Beni seviyor musun? Diye sordu. Seni seviyorum dedi Jadin. Geldiğimde orada olacak mısın? Orada olacağım. Elbette olacağım. Seni bekleyeceğim. Ernie Paul'un arabası var. Yarın onunla Montgomery'ye giderim. Oradan da uçağa binip New York'a gelirim. Tamam. Fazla kalmazsın değil mi? Hayır kalmam. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Trene vaktinde yetiştiler ama oğul New York'a vaktinde gelmedi. Aradan 4 gün geçmiş ama oğul dönmemişti. Jadin buna sıkılmadı. Yapacak çok işi vardı. Küçük işler, öğle yemekleri, berber randevuları, büyük işler. Dawn'a telefon edip söylediği tarihte dönüp dönmeyeceğini sordu. Başka bir yer bulmalı mıyım dedi. 5. gün olduğunda kendini yine öksüz gibi hissetmeye başlamıştı. Oğul arayabilirdi. Onu Ernie Paul ve askerle birlikte kafayı çekerken canlandırdı gözünde. Bir hafta sonu daha geçti ama oğul hala görünürde yoktu. Anlaşıldığına göre Ernie Paul'e telefon etmeyi biliyordu ama Jadin'e etmeyi bilmiyordu. Eloa'ya telefon etmek geldi aklına. Night Moves'da telefon vardı ama evlerden birinde telefon görüp görmediğini anımsayamıyordu. Artık iyice öfkelenmeye başlamıştı Jadin. Oğlun ilgisizliği, umursamazlığı onu deli etmişti. Sonra karamsarlığa düştü. Yüreğinin derinlerinde onun geri geleceğine inanıyordu. Bir süre sonra gelecekti. Geldiğinde ya iyi bir mazereti olacaktı ya da hiç olmayacaktı. Ama geleceğine emindi Jadin. Kızın umutsuzluğa düşmesinin nedeni, oğlun orada bütün o memeli ve yumurtalı kadınlarla, o kaltaklarla birlikte olmasıydı. Kendisinin ve oğlun hayatına giren bütün kadınlar oradaydı. Jadin'in hayatındaki bütün kadınlar orada değildi aslında. Dawn yoktu. Ayşe, Felicity ve Betty de. Zaten onlar Jadin'e böyle bir şey yapmazlardı. Onlar kendisinin dostlarıydılar. Kendisine benziyorlardı. Koca kışlı Chayen gibi, tanık gözlü Rosa gibi ya da üzüntülü gözlerle mutfak masasına bakan sımsıkı örülmüş saçlı Nanedin gibi değildiler. O odada durup kendisine suçlayan gözlerle bakmazlardı onlar. Köpeklerin saldırısına uğrayan ve aklını kaçıran Francine de. Hatta kendi annesine de nasıl yaptın bunu anne, nasıl onların arasına girebildin sen benzemezlerdi. Beni bıraktın anne, öldün. Hayatta kalacak kadar sevmiyordun beni. Babamın öldüğünü biliyordun ama sen de öldün. Ne var ki bu film o kadar çok oynatmıştı ki büyüsü silinmiş, geriye hayran olması tekniği kalmıştı yalnız. Annesi elbette onlar arasındaydı. Memelerini gösteriyordu, elbette orada olacaktı. Ama kendisine böyle bir şey yapmak için bir araya toplanabilmeyi nasıl akıl etmişlerdi? Birbirlerini tanımıyorlardı bile. Hatta göğüsleri dışında ortak neleri vardı ki? Kendisinin de göğüsleri vardı. Dawn'un da, Ayşe'nin da, Felicity ve Betty'nin de. Ne var ki Jadin kendini toparlayamadı, öfkesi sürdü. Bu öfkede fotoğrafçıların, model ajantının, telefon şirketinin ve ev yöneticilerinin işine yaradı. Herkes anlayacağını anladı, kızın yolundan çekildi. Dawn 15 Mayıs demişti. O gün dönmüş olacaktı. Jadin devran tutabileceği kiralık bir ev aradı, iki yer buldu. Biri Haziran ayı için kiraya verilen bir ev, ötekisi 6 aylığına tutabileceği bir daire ama bu sonuncusunu merkeze çok uzaktı. Sonra bir çatı katı buldu. 2 hafta birisiyle paylaştıktan sonra bütün yaz oturabilirdi orada. Her gece yatağa girdiğinde kaygılanamayacak kadar bitkin oluyordu ama uyandığında her şey yeniden başlıyordu. Her seferinde daha da canlı, daha da ağır olarak sonunda bir sabah eline bir bardak greyfurt suyu alıp oturdu. Bundan kurtulamadığına göre bari ne olduğunu göreyim dedi. Başını koparayım, üstünü keseyim, içinde ne olduğunu bakayım. Kadınlar gözüne çok berbat görünmüşlerdi. Topukları nasırlıydı, şiş göbekliydiler, örgülü saçlarına yırtık bezler sarmışlardı. Biri silah gibi üstüne doğrulttukları göğüsleri tepesinde birer kahverengi düğme olan yumuşak, gevşek çuvallar gibiydiler. Sonra sarılı kadının o kaygan, kara kolu, kendisine doğru 15-20 metre uzanan o kol, yumurtaları elleyen parmaklar. Bunlar acı veriyordu Jadin'e. Bu acının bir parçası böyle bir hayal görmesinden kaynaklanıyordu. Kendisini seçen bir düşün elini umarsızca düşmesinden. Çektiği üzüntünün bir bölümü de sevdiği ya da iyi duygular beslediği kişiler tarafından herkesin içinde küçük düşürülmüş olmasından kaynaklanıyordu. Baktıkça gözünü alan küçücük, minicik bir sızı. Bu nedenle yeniden sırası gelene kadar üzerine bir kapak örtersiniz. Acısının büyük bölümü duyduğu dehşetti. Gece kadınları yalnızca Jadin'e karşı, yalnızca ona, oğula değil, olmakla sarkık göğüslerinin kat kat göbeklerinin üstünden küçümseyen gözlerle bakmakla kalmıyorlar, aynı zamanda her nasılsa Jadin konusunda birbirleriyle anlaşmış görünüyorlardı. Hepsi de onu ele geçirmek, bağlamak, tutmak istiyorlardı. Onu yakalamak, pörsümüş, sarkık göğüsleriyle onu boğup öldürmek istiyorlardı. Jadin, greyfurt suyunu yudumladı. Onun doğal, hafif asidi dilindeki sabah basını eritti. Hayır Rosa, ben senin kızın değilim. O da senin oğlun değil. Oğul döndüğünde Jadin onunla kavga etti. Geçirdikleri tatlı vakitlerin arasında onunla kavga etti. Oğul, onun kendisiyle Ernie Paul yüzünden geç dönmesi ya da telefon etmemesi yüzünden kavga ettiğini sanıyordu. Jadin de ara sıra böyle düşünüyordu ama kavga ettiği kişilerin gece kadınları olduğunu çoğunlukla biliyordu. Oğlu baştan çıkaran, Jadin'i ellerine geçirmek isteyen anneler olduğunu, göğüslerinden başka gösterecek bir şey olmayan, o cadı kazanından kurtulmak için oğulla Jadin canlarını işlerine takıp savaşmalıydılar. Senin bir işe, bir diplomaya gereksinim var dedi Jadin. Kendi işlerini kurmalılardı. Oğul işletme okuluna kaydolmalıydı. Florida'da 2 dönem üniversiteye gitmişti. Belki o eğitimi sürdürebilirdi. Gerekli sınavlara girmeliydi. Hukuk okuluna gidebilirsin dedi Jadin. Ben avukat olmak istemiyorum dedi oğul. Neden diye sordu Jadin. Düşün dedi oğul. Neden? Bana ya da sana benzeyen biriyle tartışamam. Ah bok, hukukun başka dalları da var. Hayır yok. Hem ben onların yasalarını öğrenmek istemiyorum. Kendiminkini öğrenmek istiyorum. Senin yasaların yok. Öyleyse sorun burada. Jadin onunla kavga etti ama gece kadınlarını hiç ağzına almadı. Bunun yerine Valerian Street konusunda tartıştılar. Adam onlara bir dükkan açacak ya da bir mankenlik ajansı kuracak parayı verebilirdi. Kesinlikle olmaz dedi oğul. Üstelik burada oturup o beyaz konusunda seninle tartışacak değilim. Rengin nasıl olduğu kimin umurunda? Benim umurumda. Onun umurunda. Kendisinin ne renk olduğu onun umurunda. O bir insan, beyaz bir adam değil. Beni okuttu o. Bunu bana 1 milyon kez söyledin. Neden okutmasın ki? Sana söyleneni yaptın, öyle değil mi? On dinlesiydi, söz dinlediler, öyle değil mi? Beyazlar sözlerinin dinlenmesine bayılırlar, bayılırlar. Senin için hiçbir güçlüye katlandı mı o? Senin için önemli bir şeyden vazgeçti mi? Böyle bir şey yapması gerekmedi. Ama belki de yapardı. Çünkü beni okutmak zorunda da değildi. Bu dediğin, onun kıçını sildiği tuvalet kağıdıydı, Jadin. O, eniştenle teyzenin üstüne sıçtıktan sonra kıçını silmesi gerekiyordu. Buna zorunluydu, hala da öyle. Size olan borcu büyük onun. Kadın, asla ödeyemez onu. Beni okuttu o, Jadin bağırıyordu. Bunun önemsiz bir şey olduğuna beni inandıramazsın. Çünkü bunu yapan başka kimse çıkmadı. Hiç kimse çıkmadı. Sen çıkmadın. Ben çıkmadım da ne demek? Sen çıkmadın demek. Sen çıkmadın. Jadin onun yüzüne bir tokat attı. Oğlun kafasını arkaya çevirmesine vakit bırakmadan iki eliyle boğazına yapışmıştı. Sıkmaya başladı. Bir yandan da sen çıkmadın. Sen çıkmadın diye haykırıyordu. Kız boğazını bırakana kadar oğul onu saçlarından çekti. Yeniden vurmaya kalkışınca da elinden geldiğince dikkatli davranarak yere itti. Kız sırt üstü düştü, döndü. Dört ayağının üstüne sürünerek yaklaştı, adamın üstüne atlamaya hazırlandı. Oğul onun kollarını arkadan yakalayınca Jadin onun yanağını ısırdı. Oğlun duyduğu acı öyle şiddetliydi ki kıza hafif bir yumruk atıp bayıltmak zorunda kaldı. Kız kendine gelip de çenesini tutunca kendisi içinde onca değerli olan yan dişlerinden biri sallandı diye oğlun ödü koptu. Jadin onun yüzündeki ısırık izlerine pansuman yaptı. Oli balın diyerek yara berelerin el verdiği ölçüde kahkahayı patlattılar. Kimi zaman okul konusunda tartışıyorlardı. Belki de sorun buydu. Bu saçmalık Jadin, değil. Gerçeğe ne zaman kulak vereceksin? Ne gerçeği? Gerçek şu ki sen Night Moves kafede piyano çalıyorken ben okula gidiyordum. Gerçek şu ki sen arabanı karının yatağına sürdüğünde ben eğitim görüyordum. Sen küçük bir kasabanın şerifinden ya da bir sigortacıdan saklanırken, 3 kuruşluk bir avukatın seni kurtarabileceği bir suç yüzünden saklanırken ben eğitim görüyordum, çalışıyordum. Hayatıma bir anlam veriyordum. Bu dünyada nasıl başarılı olunur onu öğreniyordum. Bizim yaşadığımız dünyada senin kafandakinde değil. O çöplük Eloa'da değil bu dünyada. Gerçek şu ki bir şeyler öğrenince kafaya sahip olduğuma inanan zavallı yaşlı bir beyaz züppenin yardımı ve ilgisi olmasaydı bütün bunları yapamazdım ben. Kendi cahilliğini sevmekten vazgeç. Sevilecek bir şey değil o. Oğul Jadin'i kucakladı, pencereye götürdü. Adam akıllı boğuştuktan sonra bileklerinden tutup gerçekten de pencerenin dışına sarkıttı. Bir yandan da bağırıyordu. Gerçek şu ki o okullarda öğrendiğin ve içinde benim olmadığım her şey pislik değildir diyemezsin. Benimle ilgili neler öğrettiler sana? Hangi sınavları yaptılar? Neye benzediğimi, kafamdan neler geçtiğini anlattılar sana. Beni tanımladılar mı? Yüreğimden geçenleri anlattılar mı? Sana bunları öğretmedilerse bir şey öğretmiş sayılmazlar. Çünkü beni tanımadan kendinle ilgili bir şey bilmiyorsun demektir. Çocuklarınla ilgili hiçbir şey ama hiçbir şey bilmiyorsun demektir. Annenle ve babanla ilgili olarak da. Beni tanı bakalım. Seni okumuş kuş beynini seni. Yerden 25 metre yükseklikteydiler. Jadin altını ıslattı ancak yine de oğlun duyabileceği, aşağıdaki kaldırımda toplanmış olan 3-5 kişinin de görebileceği biçimde haykırdı. Bütün hayatın boyunca kalfa mı kalmak istiyorsun? Onun adı Gideon. Gideon, kalfa değil. Öteki de Mary Teresa Fockold. Duydun mu? Teyzenle eniştenin oturabileceği bir ev alabilmen için sana yardımcı olmamı neden istemiyorsun? Böylece o kadın da ayaklarının üzerinde durmaktan kurtulur. O ayaklar kadını öldürecek, öldürecek. Bir kerecik olsun, insan gibi yaşasınlar. Senin okulda asla öğrenmediğin, fotoğrafını çekemeyeceğin insanlar gibi. Seni okutan onlar, kadın onlar, o adam değil. Bütün hayatları boyunca ona çalıştılar. İşlerinin ellerinden gidip gitmediğini öğrenmeksizin, onları orada o adamla bırakıp geldin. Sen onlar için yemek pişirmelisin. Sana Gideon'u, ihtiyarı ve beni öğretmediyse, ne biçim lanet olası bir eğitim bu, beni öğretmediyse. Oğul, onu pencereden içeri çektiğinde, kızın kolları öyle acıyordu ki, hiç kıpırdatamadı. Bir saat sonra kapı çaldığında, Jadin yaşlı gözlerle oğlun kucağında kıvrılmış yatıyordu. Oğul, onun omuzlarını ovalıyor, kendisini bağışlaması için yalvarıyordu. Kapıyı açmak için ikisi birden gittiler. Sevgili oldukları öylesine belliydi ki polis yanlış eve geldiğini sandı. Pencereden bir kadını aşağı atan adam başka bir dairede olmalıydı. Başka zamanlarda iş konusunda kavga ediyorlardı. Bunun bir sorun yarattığı su götürmezdi. Oğul bir keresinde gemiye dönmek istediğini söylemişti. Dönemezsin, kara listedesin. Gemiden kaçmıştın, unuttun mu? Bunun önemi yok. Hep denizde olacaksın. Neden beni bırakmak istiyorsun? İstemiyorum. Ama burada yaşamamız gerekmez. Nerede olsa yaşayabiliriz. Elu adamı demek istiyorsun. Nerede olursa diyorum. Başka yerlerde iyi işler bulabilirim. Nerede? Houston, Montgomery, Atlanta, San Diego. Oralarda yaşayamam. Neden beni değiştirmeye çalışıyorsun? Sen neden beni değiştirmeye çalışıyorsun? Ben yaşamak istiyorum. Değişmek değil. Bu lanet olası kentte yaşamam gerekmez. Korktuğun için mi? New York'ta başarılı olamazsın diye mi? New York'ta başarılı olmak. New York'ta başarılı olmak. Bu boku duymaktan bıktım. Ne demek bu lanet olası laf? New York'ta başarılı olursam başka bir şey yapmam. New York'ta başarılı olmak. Bu yaşamak değil ki. Bu becermek. Ben becermek istemiyorum. Ben hayatın kendisi olmak istiyorum. New York zorlu bir yer değil bebeğim. Gerçekten zorlu değil. Yalnızca hüzünlü. Senin burada becereceğin şey benim uzun bir zaman önce kurtulduğum kolay işler. Ben dünyanın her yerinde yaşadım Jadin. Her yerde de yaşayabilirim. Sen asla bir yerde yaşamadın. Ya sen? Sen nerede yaşadın? Nereli olduğunu sorduklarında 5 tane kent adı sıralıyorsun. Sen hiçbir yerden değilsin. Ben Eluvalıyım. Ben Eluva'dan nefret ediyorum. Eluva da benden. Bundan daha karşılıklı duygu görülmemiştir. Jadin oğlu hep savunmada tutuyordu. Onun hep açık ve kesin olmasını, sonuca bağlanmamış sorunlara kesin çözümler getirmesini istiyordu. Oğlun kafasında neyi, nerede yapacağım diye bir takım belirsiz düşünceler de olsa da kızın gösterişli zekası bunu siliveriyordu. Oğul yaptığı şeyleri zaman içinde yapmak istiyordu. Jadin ise tam zamanında yapılmasını istiyordu. Böylece Jadin oğul için özel randevular aldı, üniversite için gerekli olan sınavlara girmesini sağladı. Kiminden yüksek, kiminden düşük puanlar aldı oğul. Bu şunu kanıtlar ki dedi Jadin'e, 3 saat boyunca kıpırdamadan oturabilirmişim. Ama ben bunu zaten biliyordum. İki seçeneğim var dedi Jadin sonunda. Ya ben çalışırım, sen okula gidersin ya da yatırım yapmak için Valerian'dan para isteriz. Benimle evlenir misin? Evet. Tamam. Ne tamam? Okula gideceğim. Yehuu! Oğlu boynundan yakaladı, yere çekti. Ama burada değil. Neden? Başkalarının yerinde yaşıyoruz. Burası bizim ahırımız değil. Başka bir yere gidelim. Sana kaç kez söyleyeceğim. Başka yerde çalışamam ben. Sen çalışabilirsin ama ben çalışamam. Bu kadar önemli ne halt ediyorsun ki bu kentin dışına çıkıp yapamıyorsun? Faturaları ödüyorum. Yaptığım bu. Ağustos ayındaydılar. Jadin iki üniversiteden başvuru formu istemişti. Formlar gelince oturup doldurdu onları. Yorgundu, yorgun görünüyordu. Öyle ki ajanstan onu işe çağırmıyorlardı artık. 25 yaşındaki yüzü artık 26 gösteriyordu. Üstelik 20 yaşında görünmesini sağlayan rejimi de uygulamıyordu. İşleri 17 yaşındaki kızlar alıyordu. Avrupa'da yaşça büyük duran siyah modeller tutuluyorsa da Amerika'da rağbet 12 yaşındakilereydi. Eski hocasını araması gereken vakit yaklaşıyordu. Modellik işi hızla kötüye gidiyordu. Elinden ne geliyorsa olabildiğince çabuk yapmalıydı. Çünkü bu işten kazandığı para öğretmenlik işinden kazanacağının 7 katıydı. Masanın başında oturmuş, hafifçe terleyerek oğlun başvuru formunu dolduruyordu. Bu ne olsun, kendisi yapabilirdi oğul. Oğul Jadin'i gözlüyordu. Tam bir çalışkanlık ve düzenlilik örneğiydi o kız. Arada sırada oğla bir soru soruyor, yalan mı yoksa doğruyu mu söylemek gerektiğini birlikte karar veriyorlardı. Gözlerini kıza dikmişti. İşte güç orada diye düşündü oğul. Tam orada. Olan ve olabilecek bütün güç işte orada. Ben o gücü istemiyorum. Jadin, Eluva'dan hep oğlun beşiği diye söz ederdi. Sanki orada yaşamak çocuk ayıncağıymış, çok kolaymış gibi. Sanki dünyanın ileri giren kentlerinin dışında kalan herhangi bir yerde yaşamak çocuk oyuncağıymış gibi. Orada yaşamak Francine için kolay olmamıştı. Rosa için de. Kendi annesi için de kolay olmamıştı. Hiç de kolay olmamıştı. Zor olmuştu. Ne kadar zor olduğunu düşünmenin Jadin'i korkuttuğuna inanıyordu oğul. Jadin buranın, New York'un zorlu olduğunu düşünüyordu. Jadin hiçbir şey yapmamaktan, bir şeyle uğraşmıyor olmaktan korkuyordu. Durmak zorunda kalmaktan, yalnızca çocuk sahibi olmaktan korkuyordu. Oğul, Jadin'in 50 yıl sonra nasıl bir kadın olacağını gözünde canlandırmaya çalıştı. Teresa gibi mi olacaktı? Ya da Ondine gibi mi? Yoksa Rosa gibi, Sally Brown gibi mi olacaktı? Belki de Francine gibi olacaktı. Bir devlet hastanesinde saçlarını kökünden yolan o kürdan gibi kadına benzeyecekti. Kel kafalı Francine. Beşikmiş. Orada kalmak, yaşamını sürdürmek, ailesine bakmak için insanın tüm gücünü hem de yetişkin olarak sahip olduğu gücü toplaması gerekiyordu. Eloa'da kimsenin devlet yardımından haberi yoktu. Eloa'da yoksullara yardım yoktu. İşsizlik sigortasından yararlanmak için bütün bir yıl uğraşıp sonuç almadan kala kalırdınız. Sanki kendisi kadınların ikinci sınıf insanı olduğunu söylemişmiş gibi Jadin suratını eşitlik, cinsel eşitlik gibi şeyleri haykırıp duruyordu. Oğul bunu anlayamıyordu. Franchin köpeklerin saldırısına uğramadan önce maçta oğula 10 puan avans verir ama yine de kendisi kazanırdı. Başına dert açan da bu atletik becerisi oldu. Tarlalarda koşarken fazla uzaklaşmıştı. Kaçan bir tutuklunun izini süren köpekler adamın kokusunu yitirince sinirlenmişler, kıza saldırmışlardı. 60 saniye sonra polis köpekleri kovalamış, kızı evine götürmüştü. O olaydan sonra Franchin sinirli biri oldu. Yani onun durumuna sinirli diyorlardı. Ama ne koşardı o kız. Chayen daha 9 yaşındayken hurda bir kamyonu kullanabiliyordu. Kendisi ise ancak 13'ünde vites yetiştirmeyi becerebilmişti. Chayen kızılderililer gibi sülün de avlayabiliyordu. Oğlun annesinin küçük bir kızken nasıl kementle at yakaladığını anımsayanlar vardı. Büyük annesi yalnızca Rosa'nın yardımıyla inekler için koca bir baraka kurmuştu. Jadin'in yattığı odayı da Rosa kendisi yapmıştı. Bu yüzden penceresi yoktu. Kadınların üstün olmadığını düşünen biri varsa o kişi Kuzey Florida'dan çıkmış olamazdı. 16 Eylül'de kayıtlara 2 hafta kala posta ile gönderilen bir kâr payı geçti Jadin'in eline. 16 yaşında olduğu, Noel'de Valeria'nın kendisine vermiş olduğu 4 tane belediye pay senedine düşen 1246 dolarlık bir para. Jadin buna bayıldı. Okul giderlerini karşılayabileceklerdi. Oğul kabul etmedi. Valerian, Jadin'i okutmuş olabilirdi. Bu konuda yapabileceği bir şey yoktu. Ama o adamın kendi eğitiminin giderlerini karşılamasına izin vermeyecekti. Jadin ellerini bıkkınlık içinde aşağı salladı. Sorun Valerian değil. Sesi güçsüz çıkıyordu. Aynı şeyleri yinelemekten usanmıştı. Giriştikleri bu kurtarma işi pek iyi gitmiyordu. Jadin, oğlu kendilerine almak isteyen, ona boyun eğen, bir beşikte oturup kendini üstün hissetmesini isteyen gece kadınlarından kurtardığını düşünüyordu. O kadınlar, Jadin'in her şeye gücü yetmek yerine bir eşe yaraşır özelliklerle yetinmesini, yaratıcı olmak yerine doğurgan olmasını, üretmek yerine çocuğunu besleyip büyütmesini istiyorlardı. Oğul ise Jadin'i Valerian'dan kurtardığını düşünüyordu. Valerian, onun için onlar demekti, yani yabancılar. Yalnızca 300 yıllık bir dönemde milyonlarca yıllık bir dünyanın canını okuyan insanlar. Mikronesya'dan Liverpool'a, Kentucky'den Dresden'e kadar kendi kıyı şeritleri, kendi dağları ve ormanları dahil dokundukları her şeyi öldürmüşlerdi. Aralarından bazıları hoş ve insanca bir şey ortaya koyduğunda ötekiler hemen hırçınlaşıyor, yapılanı yabancılar bir yana kendi yırtıcı çocuklarından bile esirgiyorlardı. İkisi de dünyayı nasıl tanınması gerekiyorsa ya da isteniyorsa öyle tanıyordu. Birinin geçmişi vardı, ötekinin ise geleceği. İkisi de soylarını kurtaracak uygarlığı ellerinde taşıyorlardı. Anne şımarığı siyah adam, benimle birlikte olgunlaşacak mısın? Ellerinde uygarlığı tutan siyah kadın, taşıdığın bu uygarlık kimin? 24. ayrımın sonu, sayfa 281.